Hani yahya.tv, Kral Karadeniz
Global Radyo Yayıncılık İftihar.
Sizlerle beraberiz. İlerleyen saatlerde de Sayın Adnan Oktay Bey bizimle beraber olacak. Hatırlatmak isterim ki harinyahya.tv'de yayınımızı 24 saat takip edebilirsiniz. Öncelikle hoş geldiniz diyorum.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
Teşekkürler. Hoş bulduk. O zaman sözü size bırakıyorum.
Evet, bu darwinizm konusu hep gündemde olan bir konu. Bunun kaldırılması gerekiyor dünyadan ki dünya böyle huzura kavuşsun. Bu da ahir zamanda gerçekleşen bir olay. Allah'ın kaderinde yarattı. Şimdi bu son zamanlarda böyle bir takım şekiller çizerek, uyduruk şekillerle yine halkı kandırma gibi böyle. Hani biz buradayız, bir şey olmadı gibi bir mesaj vermeye çalışan kıpırtılar oluyor. Ben kısa bir şey okumak istiyorum. Bunu daha önce hep yaptıkları bir şey bu. Fakat hep özür diliyorlar sonradan. Bakın şimdi ne söylemişlerdi, ne oldu bir bakalım kısaca böyle özetle. İDA diye bir tane lemur fosili çıkardılar. Dediler ki insanın atası. Hatta şunu söylemişlerdi. Dünyanın 8. harikası. Kayıp olduğu söylenen halkı artık kayıp değil. Bu canlı bize diğer memelilerle olan bağlantımızı gösterecek dediler. Ve gazetelerde çıktı bu basında. Sonra ne oldu? New York Times'ın başlığı bakın. İDA adı verilen fosil iskelet insanın atası değil. Özür dilediler. BBC News primat fosili ata değil. Önce ata gibi lanse ettiler. Sonra da dil diye özür dilediler. Sonra dediler ki Arde diye bir fosil. Bu da geçtiğimiz aylarda oldu. 1994 yılından kalma bir maymun fosilini insanın atası gibi tanıtmaya çalışmışlardı. Ne demişlerdi? Harvard Üniversitesi Arkeoloji ve Etnoloji Müzesi'nden paleoantropoloji yöneticilerinden David Pilbeam diyor ki insan evrimi çalışmalarına ilişkin en önemli keşiflerden biri. Bu CNN Türkleri yayınlandı bu. Hı hı. Bakın sonra ne oldu? Ardipithecus ramidus'un yani Ardi, Australopithecus'ların atası olduğu çıkarımını haklı çıkaracak görünürde hiçbir özellik bulunmamaktadır. Catherine Harmon, How Human Like Was Ardi, Scientific American'da çıkan bir makalede özür dilediler. Daha önce Piltdown adamı diye bir insan atası diye lanse etmişlerdi. Büyük bir sahtekarlık vardı. Demişlerdi ki, bakın, ünlü Amerikalı paleoantropolog Osborne'da 1935'te British Museum'u ziyaretinde doğa sürprizlerle dolu. Bu insanlığın tarih öncesi devirleri hakkında önemli bir buluş diyordu. Sonra ne oldu? Sahtekarlığı ortaya çıkan ekipten Legros Clark, dişler üzerinde yıpranma izlerimi vermek için yapay olarak oynanmış olduğu o kadar açık ki, nasıl olur da bu izler dikkatten kaçmış olabilir? 40 yıl sonra Doğa Tarihi Müzesi'nden çıkardılar. Özür dilediler, literatürden çıkartıldı. 500 tane makale ve doktora tezi yazılmıştı hakkında.
Yani 500 tane normal uzman o fosili alıp incelemiş. Ve üzerinde işte profesör ya da doçent olmak üzere üzerinde tez hazırlamışlar. Yani onun gözden kaçması imkansız. Öyle bir şey mümkün değil. Ancak ne olmuş olabilir? Göz ardı edilmiş olabilir. Burada evrimcilerin ön yargılı oldukları ortaya çıkmış oluyor bir kez daha.
Direkt sahtekarlık yaptıkları. Çünkü evet, ön yargıdan da yalanı örtmek için her söyledikleri bakın bundan sonra da söyleyecekleri o kayıp halka insanın atası bulunduğu hepsi yalan olacak. Çünkü evrim olmamış ki hiç. 350 milyon fosil var. Bakın daha devam ediyor. Nebraska adamı. Bu olan olayları ben size söylüyorum. Ne demişlerdi? Demişlerdi ki bakın Nebraska adamı batı dünyasının maymunu. New York Times. 17 Eylül 1924. Sonra ne oldu? Nebraska maymunu dişinin yaban domuzuna ait olduğu kanıtlandı. The New York Times yine aynı yerde, aynı gazetede. Özür diliyorlar. Sölakant diye bir şey çıkardılar. Balığın atası diye sudan karaya geçişte ara formu diye. Ne demişlerdi? Akciğerleri ve ayakları oluşmakta olan, denizden karaya çıkmak üzere olan bir ara form demişlerdi. Ne oldu? Latimera'nın yani sölakant bulunmasıyla birlikte balıklardan amfibiyenlere geçişi hakkında doğrudan bilgilerin elde edileceği ümit edilmişti. Ama sölakantın anatomisi ve fizyolojisi üzerinde yapılan incelemeler bu ilişki varsayımının sadece bir temenniden ibaret olduğunu ve sölakantın bir kayıp bağlantı olarak gösterilmesinin bir dayanağı olmadığını ortaya koydu. Lucy, iki ayağı üzerinde yürüyen işte güya insanın atası gibi anlatmaya çalıştıkları maymun fosili. Bakın demişlerdi ki, Kaliforniya Üniversitesi'nden Darwinist Berhane Asfaw diyor ki, evrimin zincirini bulduk. Zamanda devamlılık. Bir form diğerine evrimleşti. Bu zamanda bir yerde evrimin delili. Sonra ne oluyor? Science Elvie bu Fransa'nın en ünlü bilimsel dergilerinden. Mayıs 1999 sayısında diyor ki Lucy kapak yapıyor. Adieu Lucy. Yani elveda Lucy başlıklı makalede. Yeni bir teori Australopithecus cinsinin insan soyunun kökeni olmadığını söylüyor. Devam ediyoruz. Bakın evet İda'yı söyledik. Haeckel'ın embriyo çizimleri var. Bunu zaman zaman da dile getirirler böyle. Yok insan balıktan evrimleşti. Yani birey oluş soy oluşun tekrarıdır diye bir şey iddia etmişlerdi. Buna göre yani bazı canlıların embriyolojik gelişim aşamalarının güya evrimin delili olduğunu embriyolar arasındaki benzerlikten hareket ederek bir Haeckel diye birisi ki Charles Darwin'in yakın arkadaşlarından evrimin kanıtı olarak ileri sürmüştü. 1950'li yıllarda de şeylerden çıkartılıyor ders kitaplarından. Bakın diyor ki Haeckel, hızlı evrimi sırasında bir birey atalarının uzun ve yavaş paleontolojik gelişimlerinden evrimleşerek biçim olarak en önemli değişikleri tekrar eder. Bunu iddia ediyor. Sonra ne oldu? Haeckel'ın kendi sahtekarlığını itiraf etmiş. Bakın kendisi itiraf ediyor. Diyor ki, bu yaptığım sahtekarlık itirafından sonra kendimi ayıplanmış ve kınanmış olarak görmem gerekir. Fakat benim avuntum şudur ki, suçlu durumda yan yana bulunduğumuz yüzlerce arkadaş, birçok güvenilir gözlemci ve ünlü biyolog vardır ki, onların çıkardıkları en iyi biyoloji kitaplarında, tezlerinde ve dergilerinde benim derecemde yapılmış sahtekarlıklar, kesin olmayan bilgiler, az çok tarif edilmiş, şematize edilip yeniden düzenlenmiş şekiller bulunuyor. Yani diyor ki ben diyor yapıyorum diyor. Çünkü diyor herkes yapıyor diyor. Şimdi bu bilim değil, bilim adamlığı da değil. Yani Darwinizm bilim tarihinin ve insanlık tarihinin en büyük sahtekarlığı. Allah'ı inkar etme üzerine kurulmuş ama kesinlikle bilimsel delillerle kesin olarak yalanlandı. Bir kere fosil kanıtları, kayıtları değil mi? Kesin olarak yalanlıyor. Mesela hocamızın kitaplarında bakın burada yine bir filmini gösterebiliriz. Bunu harunyahya.org sitesinde hocamızın, özür dilerim. Yanlış bir başka filme geçti. Tamam ben onu düzeltirim. Hocamızın harunyahya.org sitesinde evet.
Orada
bulabilirler. Evet. Evet, yaratılış atlasında bulabilirler. Kesin olarak yalanlıyor. Bir de internette bir film var.
Evet, evrimciler şimdi bakıyorsunuz evet. Hani çok bir konuda hani bir tez olur değil mi? Bilimsel bir şey olur. Delillerle beraber insan onu kabul eder. Sebepleri de ortada olduğu için şu sebeplerden dolayı ben buna inanıyorum der insan. Öyle değil mi? Böyle bir mantık beklersiniz normalde. Şimdi evrimcilere baktığımızda çok farklı bir mantıksızlıkla karşılaşıyoruz. O da şu. Soru sorulduğunda geçiştirme cevapları. Soru sorulduğunda işte kanıt nerede, delil nerede dendiğinde işte var öyle değil böyle değil işte böyle hızlı cevaplar vererek böyle laf kalabalığına getirme. Demagoji yapma. Yani 2 kere 2 4 eder mi etmez mi? Yok işte 4 etmez de işte 5 edebilir 6 da edebilir işte vesaire böyle. Çok komik böyle bir tavırları var. Buna dair çok halkımızın önünde cereyan etmiş bir olay oldu zaten biliyorsunuz. Oktar hocamla beraber Habertürk'e çıktığımızda bizim karşımıza çıkmaktan çekindiler evrimciler. Aynı binada olmamıza rağmen karşı karşıya gelin beraber tartışalım işte deliller varsa sizin ortaya koyacağınız. Bakın bizim delillerimiz ortada fosilleri getirdik koyduk masaya çünkü. Bakın bunlara karşı söyleyeceğiniz bir şey var mı dediğimiz bir ortam tabii ki olmuş oluyordu orada. O ortama girmek istemediler. Ne yaptılar? Dediler ki hayır biz karşı karşıya çıkmayız. Onlar çıksınlar biz sonra gireceğiz salona dediler. Yani stüdyoya. Şimdi o programın devamında o video orada değil mi şu anda? Evet, gösterebilirsek.
İnternette birileri hazırlamış bakın şimdi.
Evet. Artık onların o tavırları yani burada net bir şekilde özetlenmiş durumda.
Hakikaten tam şey çok şey durumlara düşüyorlar. Yani kendi kendilerini böyle rezil etmelerine gerek yok. Çünkü artık herkes hocamızın kitaplarına ulaşabiliyor.
Evet.
Niye başladın?
Nasıl oluyor da yararlı mutasyon örneği? Ama yararlı yine soran meslektaşınızdır.
Anladım ama o meslektaşımızın lütfen bir tekrar
söyleyin. Yararlı mutasyon örnek verebiliyor mu?
Ama yararlı zararlı
tedavi. Ama verebilir.
Mutasyon örnek verebiliyor mu?
Ama yararlı zararlı tedavi.
Ama verebilir.
Evet. Yani normalde güzel burada şimdi ne kadar büyük bir aşamada içinde olduklarını görüyorlar. Normalde herkesin gözü önünde cereyan eden olaylar bunlar.
Professor Dawkins, can you give an example of a genetic mutation or an evolutionary process which can be seen?
Evet, bir kesinti verirlerse daha sonra tekrar bir şey yaparız.
Evet, yükleri evet. Böyle oynatalım.
Şimdi demek ki insanlar kendilerine de yani o evrimcilere bakıyorsunuz, evrimci olarak ortaya çıkan insanlara. Onlar da kendi işlerinde tam sebepleriyle neden evrime inandıklarını kanaati doğmamış henüz.
Evet, evet, kesinlikle.
Neden diyorsunuz? Bak işte evrimcinin en önde tanınan insanı işte evrimcilerin, Richard Dawkins bile bu örneği veremezken siz neyi örnek verebiliyorsunuz? Yok diyor, o da verir. Aslında da işte vermemiştir. Niye böyle zor sorular soruyor kendi kendine vesaire böyle saçma sapan bir diyaloğa girmiş oluyorlar. Gereksiz bir muhabbet yani. Gereksiz bir diyalog
yani,
bu.
Yani evet, kendi kendilerine zaten daha ikna edememişken bir de evet. Yani yanlış bir konuda başkalarını ikna etmeye çalışmak gerçekten çok yanlış bir şey.
Evet.
Bir de böyle gerçekten önemli ve hani saçmalama boyutunda olunca evet. Hani insanları bu şekilde kandırmaya çalışmak
çünkü
kabul edilemeyecek
burada,
bir şey.
Çünkü burada bir defa evrimi kabul etmek demek tesadüfü kabul etmek kabul. Anlamına geliyor. Şimdi biz canlı yapıların detayına indiğimizde bir proteinin tesadüfen oluşamayacağını görüyor muyuz? Görüyoruz
tabii ki de.
Neden? Tek bir amino asidin diğer ilgili bir amino asitle yan yana gelmesi, bunların zincir bir şekilde meydana gelmesi ve çalışır bir makineyi bu şekilde meydana getirmeleri ihtimali incelendiğinde 10 üzeri 950 gibi imkansız bir sayı ortaya çıkıyor. Yani binde bir ihtimal ya da milyonda bir ihtimalden bahsetmiyoruz. Milyarda bir ihtimalden de bahsetmiyoruz. 10 üzeri 950 tane sıfırın yanına geldiği adı daha belli olmayan, adı bile olmayan bir rakam, büyüklükten bahsediyoruz. Hı hı. Kainatta böyle bir rakam yok zaten. Çünkü atomların sayısı tahmini olarak %10 üzeri 78 olarak kabul ediyor tüm kainattaki atomların sayısı. Şimdi böyle bir ihtimalsizlik, böyle bir imkansızlık ortadayken kalkıp da vücuttaki işte binlerce çeşit proteini, hayvanlardaki diğer yine milyonlarca çeşit proteinin, bu şekilde bitkilerdeki de yine aynı şekilde. Hı hı. Hepsinin tesadüfen olduğunu iddia etmek. Bunların işte mantıklı bir şekilde bir örgü sunamamalarına rağmen bunu hala savunmaları hiçbir şekilde kabul edilemeyen bir şey. Tamamen ideolojik amaçlarla savundukları anlaşılmış oluyor. Evet. İnsanları bakın işte kandırmak amacıyla ısrarda bulundukları anlaşılıyor. Yalnızca Allah'ın adı kabul edilmesin, insanlar Allah'a iman etmesinler, yaratıcıya iman etmesinler diye savundukları bir ideolojik felsefe olduğu anlaşılmış oluyor. Bir din olmuş olduğu anlaşılıyor inşallah.
Bir kere 10 üzeri 950'de bir ihtimal de yok aslında. 10 üzeri 950'de bir ihtimal olması için mutlaka bilinçli bir deneme yanılma mekanizması olması gerekiyor. Yani biri oturacak, tek tek deneyecek ki böyle 10 üzeri 950'de bir ihtimali arayacak. Ve her seferinde değişik bir kombinasyon deneyecek ki bulabilsin. Bu zaten yani ancak insan aklıyla olabilecek bir şey ama ona insanın ne ömrü yetiyor buna? Ne kainatın ömrü yetiyor, ne evrendeki atom sayısı evet. Yetiyor. Bir proteinin olması için mutlaka başka proteinler gerekiyor. Bakın bu çok önemli. Hocamızın üzerinde durduğu konu bu zaten. Zaten bu olayı bitiriyor tamamen. Çünkü başka proteinler de yetmiyor. DNA olması gerekiyor. Enerji için mitokondri olması gerekiyor. Ribozom denen protein fabrikaları gerekiyor. Yani tam bir hücre gerekiyor. Proteinler sadece hücrelerde sentezlenebiliyor. Dolayısıyla bir protein olması için bir hücre gerekiyorsa evrimi zaten bu kökten bitiriyor. İlk hücrenin eksiksiz olarak yaratılmış olduğunu ispatlıyor ki fosil kayıtları da onu gösteriyor zaten. 3,5 milyon yıllık, milyar yıllık fosil kayıtlarında ilk hücre mükemmel ve eksiksiz olarak ortaya çıkıyor. Ve günümüzdeki bakteri hücreleriyle aynı, tıpatıp hiç değişmemiş 3,5 milyar yıl boyunca. Yani evrim kökten bitirmiş oluyor. Ama 350 milyon fosille bunun dışında ayrıca yalanlıyor. Çünkü türler arasında İddia ettikleri o hayali ara geçiş formları yok. Hayali ara geçiş formu olması için mutlaka patolojik, asimetrik, çünkü deneme yanılmayla olacak ya, mutasyon dedikleri bilinçsiz mekanizmayla, mutlaka patolojik ve asimetrik yarım yamalak canlılar olması gerekiyor. Yarım yamalak organlı böyle. Hiçbir tane eser yok bunlardan. 350 milyon fosille ayrıca yalanlıyor Darwinizmi. Ve her şeyinde bu böyle. Yani bakın mesela biraz önce okuduklarım, hep bir kayıp halka diye çıktıklarında hep özür diliyorlar sonra. Ama özürler hep ufak oluyor böyle.
Evet.
O şey işte kayıp halka bulundu, insanın atasını bulduk falan diye ana manşetten giriyorlar böyle. Ondan sonra küçücük bir yerde böyle ya pardon yani bu insanın atası değilmiş diye böyle. Tarihte de hep böyle oldu. Dolayısıyla hep bir sahtekarlık üzerine kurulu olduğu için bundan sonra olacak olan şeyler de mutlaka yalan olacak, sahtekarlık olacak. Ama bunun tabii asıl tehlikesi Allah'ı inkar eden bir felsefe olduğu için ve orman kanunlarını toplumu uyarlamaya çalıştığı için Oradan kaynaklanıyor işte. Oradan dolayı, ondan dolayı Darwinizmin ortadan kaldırılması gerekiyor. Hocamızın yaptığı da buydu. Allah razı olsun. Bakın 1979'dan beri yaptığı faaliyetlerle Darwinizm müthiş bir yenilgiye uğradı dünya çapında. Yani bunlar bilinmiyordu. 350 evet. milyon fosil olduğunu kimse bilmiyordu. Bunu hocamız ortaya çıkardı. Hatta saklıyorlardı fosilleri. Mesela Amerika'da Smithsonian Enstitüsü diye çok ünlü bir müze var. Onun müdürü evrimi tamamen kaldıran, bakın Kambriyen patlaması denen bir yerde böyle bütün canlıların ortaya çıktığı fosiller var. Birdenbire ortaya çıkıyorlar. Dolayısıyla evrimi yalanlıyor ya. Hı hı. 70 yıl boyunca saklıyor müzesinin deposunda. Öldükten sonra ortaya çıkartıyorlar. Şimdi evet, kısa bir aramız olacakmış.
Kısa bir aradan sonra tekrardan beraber olacağız. Tekrardan hoş geldiniz. Yayınımıza devam ediyoruz. Tekrardan hatırlatayım. HarunYahya.tv, Mavi Karadeniz Radyo ve Kanal 35'ten bizleri izleyebilirsiniz. Muhtar Bey, devam. Buyurun.
Evet. Sözünle bu Darwinizm geçersizden bahsediyorduk. Geçmişte nasıl özür dilediklerinden, yani yaptıkları bütün sahtekarlıkların, ki hepsi birer sahtekarlık bunların. Hatta kısaca bir bazılarını tekrar edelim. Çünkü Kanal 35 seyircilerimiz değil mi? Yeni eklenmiş, şu anda seyretmeye başladılar.
Evet.
Mesela bakın, geçmişte hep bu böyle oldu. Geçtiğimiz aylarda Ida diye bir fosil çıkarmışlardı. Lemur fosili olduğunu hocamız söylemişti. Bakın demişlerdi ki, dünyanın 8. harikası, kayıp olduğu söylenen halka artık kayıp değil. Ve kayıp halka bulundu diye hatırlarsanız manşetlerde böyle değil mi, gazetelerde yayınlamışlardı. Bu canlı bize diğer memelilerle olan bağlantımızı gösterecek dediler. Dünyanın 8. harikası dediler bakın. Sonra ne oldu? New York Times'ın başlığı, ana manşetten girdiler. İda adı verilen fosil iskelet insanın atası değil. Özür dilediler. BBC News, primat fosili ata değil İda için. Yani lemur fosili, bir maymun fosili. Evet. Ardi diye bir şey çıkarmışlardı. Yine bu da geçtiğimiz aylarda oldu hatırlarsanız. Demişlerdi ki 1994 yılından kaymış bu maymun fosili için Harvard Üniversitesi 94 yılında bulunan, daha doğrusu özür dilerim, milyonlarca yıllık eski de Harvard Üniversitesi Arkeoloji ve Etnoloji Müzesi Paleoantropoloji yöneticilerinden David Pilbeam, çok tanınmış bir evrimci, diyor ki insan evrimi çalışmalarına ilişkin en önemli keşiflerden biri diyor. CNN Türk'te de yayınlanıyor bu. Ne oldu? Ardipithecus diyorlar ki ondan sonra Scientific American dergisi, bakın evrimci dergilerden biri yani, yine önde gelen. Ardipithecus ramidus'un, yani Ardi, Australopithecus'ların atası olduğu çıkarımını haklı çıkaracak görünürde hiçbir özellik bulunmamaktadır. Catherine Herman, Scientific American. Pit Town adamı bu şekilde lanse etmişlerdi. 40 yıl sergilediler. Büyük bir sahtekarlık olduğu ortaya çıktı. İnsanın atası diye şey etmişlerdi. 500 tane makale ve çalışma yayınlanmıştı bununla ilgili, insanın atası diye. Sonra ne oldu? Sahtekarlığı ortaya çıkaran ekipten Le Gros Clark, dişler üzerinde yıpranma izlemini vermek için yapay olarak oynanmış olduğu o kadar açık gidiyor fosil için. Nasıl olur da bu izler dikkatten kaçmış olabilir? Stephen Jay Gould, Smith Woodward's Folly diye New Scientist dergisindeki yazıdan. Bunun gibi çok örnekleri var. İşte Nebraska adamı dediler, bir diş buldular, ondan çizim yaptılar, domuz dişi olduğu anlaşıldı. Ondan sonra Heckle diye bir sahtekar çıktı, embriyoları tahrif ederek çizimler yaptı. Sonra soruyorlar, niye yaptın sen bunu diye. Ben yaptım bu sahtekarlığı diyor, çünkü herkes yapıyor diyor. Bütün biyoloji kitaplarındaki çizimlerin hepsi şey diyor. Sölekant için aynı şey oldu. Balığın atası dediler, olmadığı anlaşıldı. Derin sığ su balığı dediler, karaya çıkmaya hazırlanıyor, büyük beyni var. Hatta canlısı bulundu bunların 1938 yılından itibaren 200'den fazla. En sonunda Japonlar filmini çekmişler. Normal derin su balığı, hiç 200 metrenin üstüne çıkmıyor. Mükemmel bir balık. Ne büyük beyni var, balık beyni var. Ondan sonra ayakları yok, yüzgeçleri var onların iddia ettiği gibi. Akciğeri yok, o yağ kesesiymiş. Böyle normal yüzen bir balık olduğu anlaşıldı. Çünkü neden? Evrim yok. Hiç olmadı. Kesinlikle. Yani 350 milyon fosil bunu aksini ispat ediyor. Demin Cihat Hocam'ın söylediği gibi zaten en önemli konu hocamızın üzerinde durduğu. Bakın, proteinlerin oluşmasının imkansızlığı. Bir protein için mutlaka başka proteinler gerekiyor. Mutlaka canlı hücresi gerekiyor. Bakın, proteinler canlı hücresinde sentezlenebiliyor. Hatta ben size bir şey daha söyleyeyim. Amino asitlerden yapılıyor ya proteinler. Amino asitleri bile canlı hücreleri sentezleyebiliyor. Doğada olmuyor kendi kendine. Kesinlikle olmuyor. Mesela insan vücudunda 20 tane amino asit var proteinler için kullanılan. 10 tanesi bizim vücudumuzda sentezlenebiliyor. 10 tanesini besinlerle dışarıdan alıyoruz. Diğer canlı hücrelerinden. Bütün canlılar bu şekilde. Yani amino asitin bile olması için bir canlı hücresi gerekiyor. Onlarca enzim gerekiyor, ayrı enzim gerekiyor. Yani proteinler gerekiyor. Yani evrimi bu zaten kökten bitiriyor. Bir protein bile tesadüfen oluşamıyorsa milyonlarca, trilyonlarca protein oluşturduğu değil mi? Organizmaların tesadüfen olduğunu iddia etmenin artık bir anlamı kalmıyor. Yani bir tane maymun kafatası alıp, sonra bir tane insan kafatası alıp böyle, yok o mu ondan geldi, bu mu bundan geldi, törenler düzenliyorlar, havluyu üstüne örtmüşler, onu kaldırıyorlar falan, millet alkışlıyor falan böyle. Sonra maymun fosili koymuşlar diye. Rezil etmesinler yani kendilerini.
Evet. Şimdi normalde evrimin iddiasına göre neydi? Önce ilkellik başlıyor, ilkel canlılar var. Daha sonra kompleks gelişmiş, kendi ifadeleriyle gelişmiş ve karmaşık yapılara sahip canlılar daha sonra yavaş yavaş ortaya çıktı deniyordu. Yani ilkelden gelişmişe doğru bir süreç bulmamız gerekiyor tarih boyunca. Şimdi bakıyoruz tarihte öncesine doğru gittiğimizde bize en iyi kanıtlar ne sunabilir? Paleontoloji denen fosil bilimi tabii en iyi kanıtları bize sunuyor. Fosillerle. Yaklaşık 350 milyon adet fosil var. Bu Darwin zamanında da yine milyonlarcaydı. O zaman da işçiler çalışıyordu. Kazıyorlardı, arıyorlardı, buluyorlardı. Buldukları canlılar, tarih öncesi canlılar, bugünkü canlılardan daha ilkel asla değillerdi. Oldukça gelişmiş yapıları vardı yine aynı şekilde. Çok kompleks yapıları sahiplerdi. Örneğin 500 milyon yıl önce yaşamış olan, işte denizlerin yüzeyinde tabanında yürüyen, ayaklarıyla yürüyen, bakın ayaktan bahsediyorum. Bir tane iki tane ayağı da değil, 6 tane ayağı olan canlılar vardı, trilobitler vardı. Yine balıklar vardı, bunların solungaçları vardı, gözleri vardı. Gözleri mesela o trilobit denen canlının mesela pek çok gözü var. 600 tane gözü var. Bir tane iki tane de değil. Nerede kaldı ilkellik? Tamamen gelişmiş bir yapılarla karşılığımıza çıkıyor bütün canlılar. Balığa bakıyorsunuz, omurgalı canlılar ilk ortaya çıktıkları zaman 400 milyon yıl önce yaşamış balıklar var. 300 milyon yıl önce yaşamış balıklar var. Bakıyorsunuz tam balıklar. Tamamen çok iyi bir şekilde korunmuşlar. Birebir bugünkü balıklarla yan yana koyduğumuzda kemik yapılarına varıncaya kadar, işte kılçıklarına varıncaya kadar bakıyoruz. Bugünkülerden hiçbir şekilde farkları yok. Yani 1000 yıl önce fosilleşmiş bir balığın da fosilini yan yana koyduğumuzda tıpatıp aynı. Hiçbir değişim dönüşüm yok. Bir ilkellik yok. Yani bunu saptamış oluyoruz.
Şimdi gerçek fosilleri göstereyim istiyorsan da.
Evet.
Bakın şimdi bunu demin de söyledim. harunyahya.org sitesine girerlerse yaratılış atlasında hocamızın binlerce böyle fosil örneği var. Mesela bakın 82 milyon yıllık aslan fosili. Çok detaylı görüntülerini görüyorsunuz. Yakın çekim. Bütün dişleriyle mükemmel bir şekilde korunmuş. Evet. Bakın.
İşte tarihte önceye gittiğimizde bunun öncesinde daha ilkel bir aslan çıkmıyor karşımıza.
Evet. Günümüzdekiyle tıpatıp aynı. Milimetrik yani. 82 milyon yıl hiç değişmemiş. 58 milyon yıllık at kestanesi yaprağı. Bakın bütün damarları değil mi? Yapısı olduğu gibi gözüküyor. Şekli. Bakın şimdi. 58 milyon yıllık fosil bu. Bakıyorsunuz günümüzdeki tıpatıp aynısı. Aynı. Bakın milimetrik. Evet. En ufak değişiklik yok. Yani evrim falan yok. 95 milyon yıllık boynuzlu köpek balığı fosilini görüyorsunuz. Bakın omurgası burada değil mi? Yüzgeçleriyle. Bakın yüzgeçlerinin şeklini görüyorsunuz. Yakın plan çekimlerini görüyorsunuz burada. Ki 95 milyon yıllık. Bakın tamamını görüyorsunuz değil mi? Kuyruğuyla birlikte. Bakın tıpatıp aynısı. Yüzgeçleri, kuyruğu. Hatta günümüzdeki hali görüyorsunuz. Yaşayan bir canlı. Yani milyonlarca yıllık en ufak bir değişikliğe uğramamış.
Evet.
Evrim olmamış. Bakın amber fosili. 25 milyon yıllık takla böceği. Amberlerde çok iyi korunuyor canlılar. Bütün antenleriyle bakın.
Üç
kanatlarıyla
korunuyor.
Evet. Gözleri görüyorsunuz bakın. Günümüzdeki hali tıpatıp. Hiçbir değişikliğe uğramamış. Bakın.
Evrim olsa olmaz mıydı? Olması gerekirdi. Yok öyle bir değişim.
Evet. Bakın 50 milyon yıllık kurbağa fosili görüyorsunuz. Çok detaylı olarak. Görüyor musunuz? Arka ayaklarına bakın şimdi. Vücudu aynısı bakın. Bacak yapısı, vücut yapısı değil mi? Günümüzdeki haliyle. Yani hiç evrim geçirmemiş.
Evet. Zaten evrimciler de diyorlar ki hiçbir evrimci yaratılış fikrine karşı fosillerle ortaya çıkmaz diyorlar. Çünkü fosiller neden böyle? Fosiller çünkü yaratılışı ispat ettiği için
kesinlikle.
Böyle.
Evet, bakın ışıldak balığı. Günümüzdeki hali. Fasulye. Görüyorsunuz 50 milyon yıllık.
Bitkilerde hiçbir değişim yok.
Evet. Bunlar tabii %100 kanıtı. Bak günümüzdeki haliyle tıpatıp aynı. Yani fosiller %100 evrim olmadığını kanıtlıyor. Ve 350 evet. milyon tane var. Yani ve bir tane yok. Patolojik, asimetrik. Onların iddia ettiği gibi böyle yarım yamalak, eciş bücüş, simetrisi bozulmuş, patolojik canlılardan hiç yok ama. Hepsi mükemmel bakın. Milyonlarca yıl önce mükemmel bir şekilde ortaya çıkıyorlar. Hiçbir değişikliği vuramıyorlar ondan sonra kaldıkları süre boyunca. Deniz 500 milyon yıllık deniz anası bakın. Tam 500 milyon yıl. Bakın görüyorsunuz. Bakın tıpatıp aynısı değil mi? Bütün özellikleri korunmuş. Hiçbir değişikliği vuramamış. Mükemmel günümüze de yüzmeye devam ediyor böyle. 500 milyon yıl önce neyse şimdi de aynısı.
Bunu evrimciler de itiraf ediyorlar. Diyorlar ki eğer biz tarih öncesine döndüğümüzde, fosilleri incelediğimizde, eğer canlılar bugün olduğu gibi tam eksiksiz, kusursuz yapılarıyla bir anda ortaya çıkıyorlarsa o zaman doğaüstü bir yaratılışı kabul etmemiz gerekir diyorlar. Evrimi kabul edemeyiz o zaman diyorlar. Hı hı, tarih öncesine gidiyoruz. Fosiller bize tam eksiksiz, kusursuz olduklarını gösteriyor canlıların. Bakın mesela bir sahilde yürüdüğünüzü farz edin. Dalgalı bir denizin kıyıya vurduğu, kumsala vurduğu bir ortamda yürüyorsunuz. Kumda nasıl şekiller görebilirsiniz? İşte bazı tümsekler görürsünüz. Bazı çukurlar görürsünüz dalgalardan oluşmuş haliyle. Ama karşınıza böyle işte bir kumdan kale çıkarsa, bu kumdan kalenin de böyle kuleleri, gözetleme kuleleri olsun. Gözetleme kulelerinde işte pencereleri olsun. Onun etrafında özel kazılmış bir hendeyi olsun. Değil mi? İşte köprüler olsun ona ulaşmak için. İşte içerisinde çeşitli yapılar olsun, evler vesaire olsun. Kimse demez ki yani bu tesadüfen oluşmuştur demez. Çünkü kompleks bir yapısı var öyle değil mi? Bir amaç üzere hizmet eden böyle ince de küçük de olsa yapıları var. Kesinlikle. Bir şey anlatılmak isteniyor orada. Bir dizaynı var, bir tasarımı var öyle değil mi? Şimdi herkes diyecektir ki yani bunu birkaç çocuk bir yere gelip yaptılar ya da işte bir çocuk yaptı neyse. Birileri buna yardım etti ve bu ortaya çıktı derler. Kimse der mi ki işte bu dalgaların tesadüfen oluşturduğu işte rüzgarın, şimşeğin doğal süreçler sonucu binlerce, milyonlarca yıl içinde ortaya çıkmış bir yapıdır diyebilir mi? Böyle bir şey iddia edebilir mi? Etmez. Şimdi tarih öncesine gittiğimizde ve milyonlarca yıl önce böylesine tam eksiksiz, kusursuz yapılar karşımıza çıktığında o zaman biz de ne diyoruz? Bunu Allah yaratmıştır diyoruz. Yani doğaüstü bir yaratılışta kendi kendine böyle bir şey ortaya çıkamaz. Evet. Evrimcilerin iddiası neydi? İlkel canlılar olması gerekirdi. Yani taslak canlılar olması gerekirdi evrim diye bir şey olsaydı. Yani ama gidiyoruz bakıyoruz eksiksiz, kusursuz, kompleks, gayet ileri sistemlere sahip canlılar karşımıza çıkıyor. Bu bize Allah'ın üstün gücüyle bir anda ol demesiyle bu canlıları yarattığı gerçeğini çıkarıyor, koyuyor karşımıza inşallah.
Yani bakın evrimin olmadığını Charles Darwin'in kendisi itiraf ediyor zaten. Yani bir kere ara geçiş formu yoksa değil mi? Diğer türlere ara geçiş formlarıyla türediklerini iddia ediyorlar. Ara geçiş formu yoksa evrim yok demektir. Bakın diyor ki Charles Darwin, eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız geçiş formuna rastlamıyoruz? Sayısız geçiş formları olmalı fakat neden yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz? Çünkü yok. Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır. Yani Darwin delillerin yalanladığını bildiği halde bunu ileri sürüyor. Evet. Yani o da biliyor çünkü ara geçiş formu yoksa evrim yok demektir ve onun zamanları çok fosil vardı. Bakın söylüyor zaten niye rastlamıyoruz diyor çünkü yok. İleride bulunacak diye iddia etmiş olması da çok saçma. Çünkü bulunan her fosilden 10 taneden 9'unun mutlaka ara geçiş formlarına ait olması lazım. Yani mesela şimdi bugün 350 milyon fosil var ya, onların iddiasına göre bunun %99'unun ara geçiş formlarına ait olması lazım gelirdi. Çünkü sabit türler çok daha az, ara geçiş formları daha fazla. Ama hiç yok. Demek ki evrim hiç olmamış. Yani bunu Darwin zaten o kadar çok itiraf var ki mesela teorim doğruysa başlayan bir sürü paragraf var kitabında. Birçok paragraf var kitabında. Hep söylüyor. Mesela teorim doğruysa diyor işte şöyle olmuştur diyor. Gözü düşünmek diyor teorimden soğuttu beni diyor. Tavus kuşunu düşünmek beni hasta ediyor diyor. İçgüdüleri açıklayamıyorum diyor hayvanlardaki. Mesela arının yaptıklarını böyle değil mi? Bunları açıklayamadığını söylüyor. Ondan sonra gözle ilgili çok önemli itirafları var. Eğer diyor mesela bir organın diyor tesadüfen yavaş gelişiklerle oluşamayacağı gösterilmiş olursa diyor benim teorim kesinlikle yalanlanmış olacaktır diyor. Gözde bunu gösteriyor zaten mesela insan gözü, akciğer, solungaç gibi organlar. Çünkü en ufak bir parçasının eksikliğinde hakikaten olmuyor mesela bakın burada şöyle gösterelim. Göz mükemmel bir yapısı var gözün değil mi? 40 ayrı parçadan oluşuyor en az 40 ayrı parça. ve dünyadaki en gelişmiş kameralardan daha gelişmiş bir yapısı var. Gözün merceği var, korneası var, lensi var, işte retinası var. Ondan sonra kasları var, minik böyle göz kapağı, gözyaşı bezleri. Bunlardan birinin eksik olması halinde mesela lens olmasa olmuyor. Kornea olmasa olmuyor. Hatta şöyle olmuyor yani moleküler düzeyde baktığınız zaman daha yapısı indirgenemez kompleks olduğunu anlıyorsunuz. Hı-hı. Mesela gözün merceğini yapan kristalin denen proteinler var. Bu proteinler sadece göz merceğinde bulunuyor. Şeffaf ve özel bir yapıları var. Çünkü göz merceği kasılıp genişleyip kapanabilen bir özelliği var ya. O proteinler bütün DNA'larımızda olduğu halde, vücudumuzdaki bütün hücrelerin DNA'sında olduğu halde sadece göz merceğinin olması gerektiği yerde orada varlar. Şimdi bu Allah'ın yaratmasıyla açıklanabilir başka değil mi? Bu tesadüfle, rastlantıyla açıklanacak bir hali yok.
Kesinlikle.
O protein eksik olduğu takdirde gözün diğer bütün binlerce protein tamam olsa bile, bütün bu yapıları tamam olsa bile göz işlemiyor, görmüyor. Mesela göz moleküler biyolojisi indiğinizde ki Charles Darwin döneminde bu hiç bilinmiyordu. Bakın burada gördüğünüz proteinler var. Mesela rodopsin var sağ tarafa baktığınızda. Translucin, GDP bunlar isimleri önemli değil de. Işık fotonları geldiği zaman ışık küçük parçacıklardan oluşuyor. Gözle görülemeyen bir trilyonlarcası her an gözümüze geliyor bizim. Her an geliyor. Parti bir tanesi var. Bakın geldiği zaman burada görüldüğü gibi rodopsinin bakın şeklini değiştiriyor. Şu rodopsinin şekli değiştiği için ikinci bir proteine bağlanabiliyor, translusine. Bunların ikisi üçüncü proteine bağlanabiliyorlar.
Zincirleme.
Üçü dördüne bağlanabiliyor. Yani böyle domino taşları gibi düşünecek olursak ve hücredeki tuz iyonlarının miktarı azalıyor. Hücredeki tuz iyonlarının miktarı düştüğü için ki özel kapılar açıldığı için tuz iyonlarının miktarı düşüyor. Elektrik sinyali oluşuyor ve biz görebiliyoruz. Bunlar ne kadar zamanda oluşuyor biliyor musunuz? Pikosaniye içerisinde. Bir pikosaniye demek saniyenin trilyonda biri demek. Yani bu gördüğünüz reaksiyonlar yüz milyarlarca defa oluşuyor gözümüzde.
Tek bir hücrede ama.
Evet.
Retinadaki tek bir hücrede.
Tek bir hücrede. Bu da yeterli değil. Bütün bunların eski haline dönmesi gerekiyor. Mesela rodopsinin şekli bir kere değişti mi? Eğer siz onu eski haline çevirmezseniz o zaman bir daha göremezdik değil mi? Yeni şekliyle hep böyle bir ışık çakması şeklinde görürdük. Bir daha görüntü olmazdı. Bunları geri çeviren özel proteinler var. Rodopsini eski haline döndürüyor. Bunu translusine ayırıp eski haline döndürüyor. Diğerini eski haline döndürüyor. Ve bunlar da pikosaniye içerisinde gerçekleşiyor. Ya muazzam bir sistem değil mi? Allah'ın kesinlikle sonsuz aklıyla, sonsuz kudretiyle yarattı. Ve her an oluyor bu gözümüzde değil mi? Hiç haberimiz bile yok bizim. Kesinlikle. Ki bütün organlarda böyle. Hı hı. En ufak bir eksiklik. Mesela rodopsinin eksikliğinde bütün gözün diğer bütün parçaları tamam olsa fark etmiyor. Gözyaşı bezi de olsa, merceği de olsa, işte retinası yani da olsa fark etmiyor, görmüyor göz. Ya da bunun biri eksik olsa ya da bunların birkaç tane amino asidi değişse yine göz görmüyor. Evet. Neyi gösterir bu bize? Ne demişti Darwin? Eğer organların yavaş gelişmelerle basamak basamak oluşmadığı gösterilirse o zaman benim teorim kesinlikle çökmüş olacaktır. Kesinlikle. Bakın çok erteliyor değil mi? Gösteriyor bilim.
Yani yalnızca retina hücresindeki bu gerçekleşen reaksiyonlar bu imkansız. Mesela o fotonun gidip işte translüsine ya da işte diğer başka bir proteini etkilemesi mevzu bahis değil burada. Yalnızca rodopsini etkileyebiliyor. Hı hı. Yani bir tesadüfi bir olay da yok.
Evet,
ona çarptı da böyle oldu da işte görüntü tesadüfen oluştu. Öyle bir şey yok. Tesadüfen bir plazma oluşuyor mu ya da bir LCD TV oluşabiliyor mu? Herkesi beklesin evinde öyle bir şey olsun diye. Öyle bir şey olmaz. Bu çok üstün bir mühendislik hesabıyla yapılan işte bir dizaynı var, tasarım var yine aynı şekilde. Çok yüksek meblağlar ödenerek alınıp en değerli köşesine konan şeyler.
Evet, evet.
Gözümüze bakıyoruz bir plazma ya da LCD'den kat be kat çok daha mükemmel bir görüntü oluşuyor gözümüzde. Ve simetrik ve üç boyutlu. Yani bunu nasıl tesadüfle izah edebiliriz? Edemeyiz.
Edemeyiz tabii.
Darwin de bunu edemiyordu. Yani bunun edilemediği ya da işte birileri çıkarsa bunun işte olamayacağını güçlü bir şekilde ifade ederlerse benim teorim zaten çökmüş durumda. Yani ben artık bir şey söylemeyeceğim getirmiş oluyor yani söyledikleriyle, itiraflarıyla.
Hocamızın dediği gibi de hani görmeyen atomlar nasıl bir gören bir organı oluşturuyor?
Evet de tabii. Yani bir protein mi orada görmeyi ben diyor işte bir bilinci mi var o proteinin? İşte rodopsinin ben orada durayım da foton gelince bana çarpsın ben de gideyim onu aktive edeyim. O da gitsin öbürünü. Gerisini zaten bilmiyorum ama işte dur ben yine bunları yapayım. Böyle bir mantıkla mı hareket ediyor protein? Hayır.
Tabii ki.
Bunları yaratan her şeyin üzerinde, bütün bunların üzerinde üstün bir akıl, sonsuz bir güç var. Bir yaratıcı güç var.
Evet,
o da Allah. Gerçekten. Bilim bunu bize ispatlamış oluyor. İnşallah.
Evet, burada şimdi Hatta yani bırakın teknolojiyi, hani örnek verdik de, teknoloji zaten doğayı örnek alıyor birçok bakımdan. Mesela bu bilgisayarda LED ekranları deniyor değil mi? Yeni teknoloji. Bilgisayarlarda ve televizyonlarda kullanılıyor. Bunlar nasıl bulundu biliyor musunuz? Nasıl keşfedildi? Kelebek kanatlarındaki tasarımdan yola çıkarak, yani Allah'ın yaratmasından dolayı o incelendi ve ondan sonra ekranlar geliştirdi. Kelebeğin kanadında çok özel bir tasarım var. Böyle yaklaştığınız zaman o ortaya çıkıyor zaten. Mesela rengarenk kanatları var değil mi desenli? Yaklaştığınız zaman minik böyle pul gibi yapılardan oluştu. Onu da daha mikroskopik olarak baktığınız zaman içinde böyle boşluklar olan özel yapıların olduğunu görüyorsunuz. Yani renk yok aslında. Evet. Ama ışığın oradan geçerkenki kırılma özelliklerinden dolayı o renk oluşuyor. Ve bu bilgisayarlarda kullanılmaya başlandı. MIT Üniversitesi'nin Amerika'daki bilim adamları ilk defa bunu kelebeklerde görüp ondan sonra işte LED ekran diye televizyonlarda ve bilgisayar ekranlarında kullanılmaya başlandı. Daha bunun gibi çok örneği var. Mesela sonar sistemleri var. İşte yunusların var. Yarasaların var. Mesela yarasalar gözleri yok. Havada uçan bir sineği sonar sistemiyle yakalayabiliyorlar. Ve nasıl yakalıyorlar biliyor musunuz? Bakın çok üstün bir teknoloji kullanıyorlar. Mesela sinek uçtuğu zaman biliyorsunuz uçan bir objeye çarpıp bir ses dalgaları gönderiyor. Çok yüksek frekanslı. Giden ses dalgaları sineğe çarpıp geri geliyor tabii. Onun nerede olduğunu çıkarmak için bunları analiz etmek zorunda. Bir kere mükemmel bir analiz sistemi gerekiyor. Onu da şöyle yapıyor. Uçan objelerden gidip çarpan ses dalgaları geri döndüğü zaman dalga boyları artıyor. Tam tersine sinek yarasaya doğru uçuyor diyelim. Gönderdiği zaman ses dalgalarını, ses dalgası çarpıp hızla geleceği için ses dalgalarının dalga boyları küçülür. Buna Doppler etkisi deniyor. Doppler etkisi 20. yüzyılda keşfedilen, bilim adamlarının keşfettiği bir özellik. Hatta bunu ultrason sistemlerinde kullanılıyor. Tıpta hastanelerde kullanılıyor. Akan kanı mesela Doppler sistemiyle inceleyebiliyorsunuz. Damarın çapına vesaire bakabiliyorsunuz Doppler etkisi kullanarak.
Akımın yönünü tespit edebiliyorsunuz.
Yarasalar bunu 50 milyon yıldır kullanıyor. Böyle mükemmel bir sistem ki sinek biliyorsunuz doğrusal bir uçuş yapmaz ki. Evet. Sağa gider, sola gider. Kapkaranlık ortamda yarasayı bıraktığınız zaman sineğin, o minnacık sineğin havada nerede olduğunu hemen o ses dalgalarıyla keşfedip gidiyor eliyle koymuş gibi yakalıyor. Bu çünkü o kadar mükemmel bir sistem ki bakın en ufak bir eksiklikte değil mi? Basamak basamak oluşmuş olamaz. Sistem tam olarak var olduğu zaman bütün sinir sistemiyle o ultrasonik ses dalgalarını, yüksek frekanslı ses dalgalarını gönderen sistem onu ayrıca dalgaların ses boyunu da ayarlıyor ki duyabileceği aralığa gelsin diye. Dalga boylarını değiştirebiliyor gönderdiği dalgaların. Ya bakın ne kadar kompleks bir sistem. Anlatması bile zor ki benim anlattığımdan tabii çok daha karmaşık bir sistem. Evet. Ve ilk olduğu andan itibaren 50 milyon yıldır bu zaten böyle var. Şimdi bu neyi gösterir? Allah'ın yaratma sanatını. Yani doğada neye baksak bir mesaj var. Her şey yaratılışı ispatlıyor. Big Bang diyorsunuz değil mi? Evren yoktan var oluyor. Yoktan varoluş nedir? Yaratılış demektir değil mi? Zaman, madde, mekan, ondan sonra zaman, madde, mekan. Hepsi yoktan var oluyor. Dolayısıyla Allah tarafından yaratılıyor. Bu materyalist felsefeyi ortadan kaldırıyor. Maddeyi ilah kabul eden. İşte bu bütün fosil kayıtları, proteinin oluşmasının imkansızlığı, canlılardaki mükemmel tasarımda Darwinizmi yok ediyor zaten. İnşallah. Öyle bir döneme gelindi. Ayrı zamanda inşallah. Ama Allah razı olsun. Hakikaten bu işi dünyada Sayın Adnan Oktar yaptı. Evet. Yani 300 tane kitabı var biliyorsunuz bugün. Bunun 45 tanesi sırf Darwinizmin bilimsel çürütülmesi ve Darwinizmin insanlığa getirdiği belalarla ilgili. Çünkü komünizm, faşizm, anarşi, terör hepsinin kökeninde Darwinist evet. mantık var. Yani Darwinizm çünkü bir etik dünya anlayışı meydana getiriyor. Kişilere evet, yani siz bilinçaltına sen hayvansın. Güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan yok olur gider, savaşman gerekir, çatışman gerekir ilerlemek için mantığını getirmişti Darwinizm. Bunu toplumlara uyarladılar. İşte komünizm adı altında, komünist rejimlerde yüz milyonlarca insan katledildi. Hitler bunu aldı, faşizmi uyguladı, ırklar arası çatışma diye. Değil mi? Ondan sonra teröristler, terörizmin kökeninde yine aynı mantıklar var. Lenin'in mantıkları, komünist mantıklar, PKK, iddia edilen Ergenekon örgütünün temellerinde hep bu mantık yatıyor. Ve 20. yüzyılda kan gövdeyi götürdü bu Darwinizm belasından dolayı. İşte şimdi onun ortadan kalkması ile güzel ahlak ve din ahlaka hakim olacak inşallah. Yani bilim, bilimi kullanıyorlardı. Bilimin altında ezilmiş oldular bilimsel delillerle. Çünkü bilimi yaratan Allah. Bilimi çünkü bakın DNA yaratan Allah. DNA'yı kopyalayan enzimleri yaratan Allah değil mi? Ribozom protein fabrikalarını yaratan Allah. Genetik bilimi yaratan Allah olmuş oluyor değil mi? Çok açık. uzayı, evreni, o bütün çekim kanunlarını, yer çekimini, güçlü zayıf nükleer kuvvetleri yaratan Allah. Dolayısıyla astronomi, fiziği değil mi? Astrofiziği yaratan Allah. İnsan vücudunu yaratan Allah, bütün tıp bilimi olduğu gibi Allah'ın yaratmasından dolayı var oluyor zaten.
Yani Darwinizm öyle masum bir teori değil. O çok önemli. Yani şimdi birçok teori ortaya atılabiliyor değil mi? Daha doğrusu hipotez atılıyor ortaya. Evet, sonra bunu destekleyen bilimsel gerçekler olduğu zaman işte insanlar daha detaylı olarak araştırmaya bakıyorlar ve sonuçta insanları kazandırdığı şeyler oluyor. Gerçekten bilimsel bir teori ise.
Tabii bu. Tabii.
Mesela Big Bang bir teoridir, bilimsel bir teoridir. Bilimsel gerçekler veriler desteklediği için daha da detaylına inilmiş ve kainatın yoktan bir anda çok hızlı genişleyen bir noktadan yaratıldığı gerçeği çıkmıştır ortaya. Yani buna patlama deniyor ama çok patlama değil. Patlama çok düzensiz bir şeyin ifadesinde kullanılır. Evet, evet. Çok hızlı bir şekilde genişlemiş. Ve hala da genişlediği bugün saptanmış durumda. Neyle? İşte önce bir hipotez, sonra teori, bilimsel veriler destekledikçe. Ve bakın şu anda işte faydalı bir teori böyle olur. Şimdi Darwinizme baktığımızda, evrim teorisine baktığımızda bir defa teori değil. Çünkü onu destekleyen bilimsel veriler yok. Onu hipotez sınıfından daha üst olan teori sınıfına geçirebilsin diye.
Evet.
Yok. Ama ne var? Bakın bir propaganda var. Ve çok art niyetli bir propaganda. Fosil sahtekarlıkları yapılan bir propaganda bu. Çok yüksek miktarda paraların harcandığı bir propaganda. Ve insanların hayvan sürüleriymiş gibi olsunlar diye özellikle eğitime tutuldukları, işte sabah akşam bilinçaltlarına böyle değişik mesajların verildiği bir propaganda. Mesela işte hayvan, yarı maymun, yarı insan figürlerin olduğu işte Hollywood filmleri dahi hazırlanıyor. İşte her gün çarşaf çarşaf gazetelerde, belli köşelerde özel fotoğraflar yayınlanıyor. Bakın sizin atanız buydu diye. İşte siz böyleydiniz, daha önce sonra şimdi de daha farklı değilsiniz de işte alt ırklar var, üst ırklar var. Ha, o zaman işte üst ırklar varsa işte alt ırkları o zaman imha edebilir. İşte bakıyorsun Nazizmin temelinde bu var. Dünya işte Birinci Dünya Savaşı'na sürükleyen felsefe yine buna dayalı. İkinci Dünya Savaşı da yine buna dayalı olarak ortaya çıkmış. Milyonlarca insanın rahatlıkla öldürülebilmesi bu şekilde makul gösterilmiş. İşte bakıyorsun sömürgecilik yine aynı şekilde bu şekilde bu felsefeye dayalı olarak, Darwinizm felsefesine dayalı olarak makul gösterilmiş. Değil mi? Hı. Afrika'daki ırklar, insan ırkları bu şekilde asimile edilmiş, bu şekilde sömürülmüş.
Evet.
Çok zararlı bir şey, hipotez. Çok zararlı bir fikir olduğu çıkıyor ortaya.
Hı hı.
O yüzden bunun bir defa hiçbir şekilde bilimsel temeli olmadığı çok ayrıntılı bir şekilde gözler önüne serilmeli. Sayın Adnan Oktar da gerçekten maşallah Allah razı olsun, Allah'a vesile etti. Biz de tabii ki yani bu yeryüzündeki en büyük fitne olduğu için, İnsanların birbirlerini öldürmelerine sebep olan bir fitne olduğu için, değil mi? İnsanlar birbirlerine düşman oluyorlar.
Tabii ki.
Birbirlerine zarar verecek duruma geliyorlar. Öldürmeye kalkabiliyorlar. Neden? İnsan sevgisi yok, şefkat yok, merhamet yok. Bir karşıdakini insanı eğer hayvan gibi görüyorsa, kendini de işte hesap vermeyecek olan başka bir hayvan türü olarak yine görüyorsa, onu gidip öldürmesi onun için gayet makul bir şey. Hiçbir vicdan azabı çekmeden sonrasında yine hayatına rahatlıkla devam edebiliyor böyle insanlar, biliyorsunuz.
Bakın Charles Darwin diyor ki böylece inançsızlık yavaş yavaş beni sardı ve sonunda tamamlandı. Bütün işte iddialarını inançsızlık üzerine Allah'ı sırf inkar etmek üzere kullanıyor. Bakın Dawkins de dünyanın en ünlü evrimcisi bugün ve azılı bir ateist diyor ki Darwin entelektüel olarak tam bir ateist olmayı mümkün kıldı. Bundan dolayı işte Darwinizmi destekliyorlar. Ama Darwin'e bakıyorsunuz son derece ırkçı. Böyle Türkleri özellikle mesela Türk milletini aşağılayan fikirleri var. İşte bu fikirler toplumlara uyarlandı. Ondan dolayı 350 milyon insan yok edildi. Bakın diyor ki doğal seleksiyona dayalı kavganın medeniyetin ilerleyişine sizin zannettiğinizden daha fazla yarar sağladığını ve sağlamakta olduğunu ispatlayabilirim. Düşünün ki birkaç yüzyıl önce Avrupa Türkler tarafından işgal edildiğinde Avrupa milletleri ne kadar büyük risk altında kalmıştı. Ama artık bugün Avrupa'nın Türkler tarafından işgali bize ne kadar gülünç geliyor. Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar yaşam mücadelesinde bakın diyor ki haşa Türk barbarlığına karşı galip gelmişlerdir. Yani Türkleri barbar olarak niteliyor Necip Türk milletini. Dünyanın çok da uzak olmayan bir çoğunun uzak olmayan bir geleceğine baktığımda bu tür aşağı ırkların, bunu Türkler için söylüyor, çoğunun medenileşmiş yüksek ırklar tarafından elimine edileceğini, yok edileceğini görüyorum diyor. Yani yok edilecektir diyor. İşte bunun üzerine zaten bütün bu savaşlar, değil mi? Türk milletini yok etmeye yönelik o Çanakkale Harbi oldu, değil mi? Bunlar bu fikirlerle oldu böyle. Bunları komünizm haline geldi bu, faşizm haline geldi ve terör haline geldi. Fakat baktığımız zaman yani bu fikirler nasıl böyle destek gördü diye şunu görüyoruz. Bakın PKK'da da aynı fikirler var, diğer terör örgütlerinde de aynı fikirler var. Bir kere Charles Darwin kendisi Mason. 27. derecede Mason. Bakın dedesi Erasmus Darwin ki fikirlerini ondan alıyor. Onun fikirlerini önce bir kitap haline getiriyor. İskoçya'da Canongate Kilwinning numara 2 locasına bağlı ünlü bir Mason dedesi. Charles Darwin de dedesiyle aynı locadan 27. derecede Mason. Masonların destekleriyle ve öne sürmeleriyle bu fikirleri ortaya atıyor zaten. Yani. Bakıyorsunuz bu fikirleri alan Stalin bunları komünizme, değil mi? Lenin komünizme uyguluyor. Karl Marx komünizme uyguluyor. Mesela Stalin diyor ki genç nesillerin zihnini, yaratılış düşüncesini arındırmak için onlara tek bir şeyi öğretmeliyiz. Darwin'in öğretilerini. Darwinizmi bilimsel dayanağı olarak gösteriyor kendi fikirlerinin. Bakın 20 milyon insanı katlediyor döneminde. Tarihin en kanlı diktatörlerinden bir tanesi. Mao'ya bakıyorsunuz. Bakın bir kere Stalin de Rosicrucian locasına bağlı bir mason. Hem mason bakın hem Darwinist hem kanlı bir katil. Kanlı bir diktatör. Mao'ya bakıyorsunuz Grand Orient locasına bağlı bir mason. Komünist ve aynı zamanda Darwinist. Bakın diyor ki Mao. Kurduğu bu düzenin felsefi dayanağını ise Mao'nun sözü bu. Çin sosyalizminin temeli Darwin'e ve evrim teorisine dayanmaktadır. 60 milyon insan katlediliyor Mao döneminde komünist Çin'de. Devam edelim. Marx Engels, bakın Marx 32. dereceden Alman Grand Orient locasına bağlı bir mason. Diyor ki Darwin'in kitabı için Marx. Şu anda kitabını okumakta olduğum Darwin tek kelimeli muhteşem diyor mektubunda. Devam ediyor Charles Darwin'in kitabı için. Bizim görüşlerimizin diyor komünizmi yani doğal tarih temelini içeren kitap işte budur. Marx başka bir şeyinde mektubunda ise şöyle diyor. Darwin'in yapıtı büyük bir yapıttır. Tarihteki sınıf mücadelesinin doğa bilimleri açısından temelini oluşturuyor. İşte bu fikirler alınıyor. Mesela Troçki tarafından komünizme uyarlanıyor. Yine Troçki diyor ki Darwin'in buluşu tüm organik madde alanında diyalektiğin büyük zaferi oldu. Yani tüm komünizm bakın Darwinizmin üzerine oturuyor. Darwinizm çatışma mantığının üzerine oturuyor ki diyalektik materyalizm mantığını getirmiştir komünizm. Diyalektik zaten çatışma demek. Bunları alıp Darwin'in fikirlerini komünizm uyguladılar. Yüz milyonlarca insan katledildi. Hitler'le Alfred Rosenberg alıp ırklar arası çatışma diye faşizmi uyguladılar. Kanlı Nazi ideolojisine yine milyonlarca insan katledildi. Ve toplam bakın 350 milyon insan öldürüldü. Halbuki dinde ne vardır? Allah merhameti, sevgiyi, şefkati emreder değil mi? Adaleti emreder. Düşkün olana yardım edilir. Korunup kollanır. Hatta müşrikleri bile koruyun diyor Allah. Değil mi? Güvenlik içinde gidecekleri yere ulaştırmayı emrediyor. Bu fikirleri alıp bakıyorsunuz PKK, bölücü başı da PKK'yı uyguluyor. Bakın diyor ki, bundan da bir iki örnek verelim bölücü başının. İlkel komünel topluluk dönemi insanlığın hayvanlar aleminden koparak tarih sahnesine çıktığı son derece geri üretim güçleri ve bu temelde şekillenmiş basit üretim ilişkilerinin hüküm sürdüğü bir aşamayı ifade eder diyor. Hayvanın en ileri sosyalleşmiş biçimi insandır diyor bölücü başı. Ne yapıyor? Hamam böceği gibi insanları değil mi? İnsanlarımızı şehit etti. Öyle görüyor çünkü. Hamam böceği gibi görüyor. Hayvan gibi görüyor. Estağfurullah. Onunla şey diyor. Bakın bölücü fikirlerinde nereden aldığını söylüyor. Diyor ki Lenin diyor 1900'de neyse ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum. Real sosyalizmle savaşarak, emperyalizmle savaşarak yeni sosyalizmi inşa ediyorum. Yani Leninist, Stalinist bir örgüt. Lenin ne diyor? Terör yapalım diyor, her tarafı bombalayalım, yakalım, yıkalım diyor, mallarına el koyalım diyor insanların diyor ve bunu yaptı hakikaten kanlı Bolşevik ihtilalinde. Bu fikirleri alıp PKK uyguluyor. Bu fikirleri alıp iddia edilen Ergenekon'un örgütün temelinde de o var. Yani siz Darwinizmi alırsanız, yani bilimsel olarak çürüttüğünüz takdirde, ortadan kaldırdığınız takdirde komünizm, faşizm, anarşi, terör, ırkçılık hepsi çöküyor. Ya bundan dolayı çok önemli. Yani onun ona vurduğunuz zaman ki hocamızın yaptığı o, ondan dolayı çok önem veriyor. Hatta bazı insanlar çıkıp diyorlar ya ne var bu evrimde bu kadar? Evrim mi var ki mi? Tabii ki evrim var. Yani 1971'li yıllarda çok büyük oranda Darwinizme inanılıyordu Türkiye'de. Bugün %99'u inanmıyor. Neden? Hocamızın faaliyetlerinden dolayı. Bütün Arap ülkelerinin İslam dünyasında Darwinizm ve sosyalizm hakimdi. Değil mi? Irak öyleydi bakın bu Saddam döneminde. Suriye Hafız Esad döneminde öyleydi. Yüz binlerce insanı katletti Hafız Esad. Cezayir öyleydi, Tunus öyleydi, Libya öyleydi. Darwinizmden dolayı bu böyle oldu. Hatta Darwinizm girdiği için Osmanlı çöktü son döneminde. Osmanlı aydınlarının tamamı Darwinist hale gelmişlerdi. Ve bunu açıkça söylüyorlardı. Yani güya hani İslam'a inanıyormuş gibi gözükse de bilinç altında hocamız onu açıklamıştı. Bilinç üstünde öyle olsa da bilinçaltı Darwinist'ti ve Osmanlı'yı çökertti. İslam dünyasında kargaşa meydana getirdi. Bundan dolayı çok önemli bir şekilde kaldırılması gerekiyordu ve o yapıldı bu çalışmalarla. Maşallah.
Maşallah. Şimdi şeytan öyle bir fitne sokmuş ki insanların arasında bu Darwinizm fikriyle. Diyorlar ki çatışma ilerlemenin temelidir diyorlar. Şimdi ilerlememiz için bir toplum olarak ilerleyip kalkınmamız için ne yapmamız lazım? Savaşmamız lazım.
Güçlü.
Çatışmamız lazım. Hı hı. Böyle bir mantıksızlığa bakın şimdi. Normalde insanlar barış içinde, huzur içinde, işte komşuluk ilişkileri çok iyi olduğu bir ortam düşünün. Değil mi? Ülkeler arası yine komşuluk ilişkilerin çok iyi olduğu bir ortam düşünün. Ne olur? Bolluk, bereket olur. Ferahlık olur. İnsanlar gider ülke ülke birbirlerini ziyaret ederler, dolaşırlar. Ticaret çok rahat bir hale gelir. Değil mi? Hayır. Ne olacak? Çatışacağız. Gidip onu öldüreceğiz. O da bizim askerimizi zaten öldürürse öldürür. Zaten ölecek. Onu gözden çıkarıyor işte. Ondan 1 milyondan öldürürse 300-500 de bizden ölmesini makul görüyor. Zaten olacak diyor bu. Eğer savaşmayan bir ordu zaten yok olur diyor. Mutlaka savaşmamız lazım ilerlememiz için diyor. Şimdi bakın ne şeytan nasıl fitne sokuyor, insanları nasıl birbirine düşman ediyor. Zaten şeytanın özelliği kışkırtıcı olması. Diğer bir insanı diğer bir insana kışkırtmak ve düşman etmek. Ve gerçekten de işte bu Darwinizm felsefesiyle beraber bunu bir yere kadar getirmişlerdi. Başarılı olmuştu. Artık bundan sonra mümkün değil ama inşallah.
Ve kısa bir ara veriyoruz. Tekrardan devam edeceğiz.